Ayrım 34.
Merhaba. Sesi aşinaydı. Karşısındaki hemen fark etmiş ve emre hazır olmuştu. Adnan Bey işi uzatmadan istediği konuya girdi. Telefon numarasını ver. Verilen numarayı önündeki küçük deftere yazdı. Tek kelime etmeden telefonu kapattı. Sonra numarayı bir iki kere yüksek sesle tekrarlayıp ezberledi. Yazdığı kağıdı fırlatıp attı. Tekrar Dante'nin cehennemine döndü. Önce ihanetini ortaya çıkaran, sadık kulun kafatasını yiyen Ugolino'nun cezasını ağır buldu. Daha sonra şehvetin lezzetini ahiretin bütün tehditlerine yer tutan Paola ve Francesca'nın derin bir vuslat içinde döndükleri lezzet ortamını hatırladı. Kararını verdi ve numarayı çevirdi. Kendinden emindi. Hemen hatırlanacağını ve isteğinin mutlaka yerine getirileceğini düşünüyordu. Başbakanlık odası loştu. Araca karanlık içinde ölçüler, renkler, ışıklar, gölgeler farklı bir manzaraya bürünüyor, her eşya sahibinin istediği hüviyeti kazanmış gibi değerleniyordu. Adnan Bey bu manzaraya bayılırdı. İnsan kendinin dışında başka şahsiyetler olduğuna inanmalı ve bunun hürmetini içinde hissetmeli derdi. Şimdi yeni bir şahsiyet ve hürriyet tarifi içindeydi. Telefondaki sese bir ikinci fırsat vermeden hemen konuya girdi. Merhaba, ben Adnan, başvekil. Karşısındaki seste hiçbir heyecan, umulmadık olayların kaçınılmaz telaşı yahut beklenmeyen bir hadisenin ürkütücü tavırlarından hiçbiri sezilmiyordu. Kendinden emindi. Nasılsınız efendim? Sesinde dramatik bir sopranonun lirik güveni vardı. Adnan Bey şaşırmıştı. Böyle doğrudan arayışın karşısındaki kadında bir heyecan yaratacağını ve telaşlı çırpınışlarla bir başvekili karşılamanın hayalini kurduracağını, biraz da güldüreceğini bekliyordu. Beklediklerinden hiçbiri olmadı. Kendinden emin bir kadının bir erkeği göstermesi gerekli nezaketin dışında Adnan Bey için özel sayılacak bir ses ve ifade özelliği yaratmamıştı. Bu akşam sizi görmek istiyorum. Bıraktığınız tesiri daha fazla hafızamda taşıyamam. Bu sözler beğenilmiş ve tesiri bir türlü kaybolmamış genç bir kadına duyguların aktarılmasından çok arzuların tebliğindeki sertliği ifade ediyordu. Genç kadın saygısını koruyan hatırlatmayla durumu netleştirdi. Operadan misafirlerimiz var. Aradığınız için teşekkür ederiz. Ferit Bey de hürmetlerini yeniliyor. Adnan Bey reddedilmeye alışmamıştı. Bu cevap nezaketi beklediklerinin hiçbirini karşılamamış, aksine şaşırtıcı bir inatla baştan savan bir ev sahibeliği örneği vermişti. Adnan Bey kesin hükmünü verdi ve telefonu kapattı. O halde yarın geceki misafiriniz ben oluyorum ve orada sadece sizi görmek istiyorum. Adnan Bey'i mutlaka görmek istediği ve tesirini hafızasında daha fazla taşıyamayacağını söylediği kadın, 25'ini henüz tamamlamış genç bir opera sanatçısıydı. Teninde buğdayın ılık esmerliği vardı. Gözleri kendini sınırlamak isteyen bütün baskılardan kurtulmuş gibi hür, iri ve siyah bir lezzetle bakıyordu. Kaşları alnının tam ortasından iki küçük kavis gibi yanlara açılıyor ve iri gözlerin üzerinde şefkatle sığınılacak bir gölgeli zemin yaratıyordu. Kirpiklerinin etrafını belirleyen siyah hatlar, göz pınarlarını bir bademi biçimlendirir gibi ovalleştirmişti. Elmacık kemikleri hafif çıkıktı. Avurtlarındaki küçük çukurlar, derinlikli gölgeler bırakarak üçgen çenenin hatlarını koyulaştırıyordu. Yüzündeki bütün duygular taşkındı. Gözlerinin içinde hangi mananın güldüğünü gizleyen soylu ve mert duyguların heyecanı vardı. Sırtı açık, omuzları meydandaydı. Belinin inceliğini ortaya koyan dar elbisesinin omuzlara uzanan kavisleri, göğüslerini tutan kalın bir bantla tamamlanmıştı. Gece mavisi bir kadına ancak bu kadar yakışırdı. Adnan Bey bu genç kadını kalabalığın içinde hemen fark etmiş ve bir süre gözlerini kırpmadan seyretmişti. Sonra yanındakine yavaşça sordu. Rıfat, kim bu genç kadın? Kadızade hemen cevapladı. Mithat Bey'in yeğeni. İsterseniz çağırayım, yakınımdır. Rıfat, Kadızade'nin yakınım dediği genç kadın olduğu yerde duruyordu. Bir cazibenin kendisine mutlaka yaklaşacağından emindi ve telaş göstermeyen tavrını sürdürmesi gerektiğini biliyordu. Adnan Bey genç kadına doğru yürüdü. Arkasından adeta bir ordu geliyordu. Rıfat, Kadızade'ye yavaşça fısıldadı. Dağıt bunları. Genç sopranoya yaklaştı, teklifsiz bir emniyet içinde elini tuttu. Geniş salona ve bahçeye bakan büyük limonluğa yayılmış olanlar kıpırdamadan olanları seyrediyordu. Adnan Bey genç kadının istediği kıvama gelmeye müsait olduğunu görmüş, ilk günden ileri giderek rahatsız etmek istememişti. Gerçek tesirini başka zamana bırakacak kadar sabırlıydı. Bu sabır hayatının bu bahisteki deney eksikliğini kolayca telafi ediyordu. Demek Mithat Bey'in yeğenisiniz. Genç kadın gözlerini Adnan Bey'in göz bebeklerindeki derin yoldan ta iliklerine işleyen bir güvenle güldürdü. Ben Ayhan Alnarım efendim. Hasan Ferit Bey'in eşiyim. Sonra hiç telaşa kapılmadan ekledi. Müsaade ederseniz eşimi takdim etmek isterim. Adnan Bey teklifi umursamadı. Doğrudan ilgilendiği kişinin taşıdığı önemi karşısındakine hissettirmek yerine açıkça aktarmayı uygun buldu. Bir gün kendisiyle mutlaka ve etraflı bir görüşme yapacağım. Benim için önemli olan sizsiniz. Genç kadının koluna girdi. Dışarıdaki soğuğa aldırmadan limonluğun küçük kapısından sessizce bahçeye doğru süzüldüler. Adnan Bey sesindeki yumuşak üslubun etkisine güveniyordu. Bende bıraktığınız tesirin değerini anlatmak isterdim. Zannederim heyecanınız biraz sizi yoruyor. Ayhan Hanım bıraktığı izlenimin aslında taşıdığı gerçek duygular ve düşünceler olmadığını biliyordu. Böyle bir izlenim bırakmak için hiçbir hata işlememiş, aksine dimdik duygular ve cesur tavırlarla karşısındakini etkileyen derinliğin fark edilmesini istemişti. Tavırlarının böyle tereddütlü yorumlara ortaya koyması ileride yanlış hükümlere yol açabilirdi. Aynı cesareti tekrar sergiledi. Sanırım asıl heyecan sizde efendim. Üzüldüm. Ben de sizin bıraktığınız tesiri fark etmenizi çok isterdim. Lütfen ilk günden beni yanıltmayınız. Bu konuşmaya yapılacak her ilave cümlenin ilk anda yaratılmış tesirleri bozulabileceği düşündü ve görüşmeyi sonuçlandırdı. Hava soğuk. İkimiz de sesimize itina etmeliyiz. Adnan Bey başını sallayarak hak verdi ve limonluğun küçük kapısına kadar götürüp orada vedalaştı. Daha da yaklaştı. Haydi ellerinizi uzatarak hayalinizi şekillendirin. Limonun kapısında Mithat Dülge'nin sesi duyuldu. Lütfen içeri giriniz, üşüyeceksiniz. Ayhan Hanım basamakları çıkabilmek için elini uzattı. Geride olanları sabırlı bir hayretle izleyen olgun adama seslendi. Ferit Bey, lütfen elimi tutunuz. Adnan Bey hatıralarından sıyrılıp hayatın gerçeğine döndü. Kapıyı açıp dışarı çıktı. Başbakanlığın bütün yetkilileri arkasından merdivenlere yöneldiler. Adnan Bey hiçbirine selam bile vermeden yürüdü. Özel kalem müdürü Muzaffer Bey'in kulağına fısıldadı. Adresi temin et ve anahtarı Saim Efendi'ye ver. Bu sabah söylediğim husus yarına kadar mutlaka temin edilsin. Ertesi günün ikindisiydi. Siyah otomobil Sağlık Sokağı hızla girdi. Adnan Bey Hasan Ferit Alnar'ın evinin kapısını çalıyordu. Beklenen bir misafir gibi karşılanmış, günün bu saatinde bu sebepsiz ve ani ziyaret yadırganmamıştı. Sokağın tenhalığında top oynayan çocukların meraklı bakışları arasında bu önemli ziyaretin sebebini ilk bakışta kavramak mümkün değildi. Adnan Bey dün gece telefonda söylediği gibi sürpriz bir ziyarette Ayhan Hanım'ı görmeye geliyordu. Ayhan Hanım kısa süren telefon konuşmasının ardından başbakanın kendisini bu kadar hızla ziyaret edeceğine ihtimal vermemiş ama yine de konuyu anneannesine açmıştı. Mithat Bey'in evindeki toplantıdan dönünce hemen büyük hanımın yanına gitmiş ve başvekilin koluna girip kendisini bahçede dolaştırdığını, gözlerinin içine düşecekmiş gibi yakınında bulunup güzel sözlerle gönül okşadığını anlatmıştı. Daha sonra şaşırtıcı bir telefonla ziyarete geleceğini söylemiş ve tecrübeli kadının nasıl bir davranış içinde değerlendireceğinin hem ihtiyacında hem merakında olmuştu. Başvekil aradı. Anlıyorum ki benden hoşlanıyor. Ziyaretime gelecekmiş. Umarım yanlış bir şey yapmıyoruz. Ayhan Hanım sözlerini özenle seçmişti. Umarım bir yanlış yapmıyoruz genellemesinin içine ailesini bu ziyarete karşılıklı hazırlıklı hale getirme kurnazlığını gizlemişti. Büyük hanım görmüş geçirmiş kadındı. sıkıntılı hatıralarını zihninin ve gönlünün derinliklerinde hapsetmiş, hayatın yaşanacak değer ve fırsatlarının kaçmaması için ruhunu adeta şan kahkahalı bir sığınak yapmıştı. Ayhan Hanım'ın duraksayan duygularında hangi fırtınaların kopacağını önceden kestirmiş ve bu ziyaretin gecikmemesi için dua etmişti. Şimdi duanın açtığı talih kapısının önündeydi. Önce torununun gönlüne sevda ateşi düşüren bir heyecan kıvılcımı yaratacak, sonra tedbirli oluşun gereğine işaret eden bir küçük kulak çekmesiyle nasihatını tamamlayacaktı. Herkes seni kıskanacak, temkinli ol. Büyük sevdalar için küçük yüreğini güçlendir. Asıl vurucu noktayı gözden kaçırmasına fırsat vermemek için Ayhan Hanım'a yaklaştı. Omuzlarından tutup kendine çekti. Bir talih meleğini kucaklar gibi mağrur ve sakin sevinci fısıldadı. Bundan sonra ihtiyacın olan şey cesaret değil, ihtirastır. Ayhan Hanım balkondan uzanmış üst kattaki ev sahibesiyle sıradan bir konuyu görüşüyordu. Arabanın geldiğini fark edince çok şaşırdı. Heyecanlandığı hemen belli oluyordu. Bu ziyaretin mutlaka gerçekleşeceği hissi içini daima ısıtmış ve kışkırtmıştı. Bu hissi sezdirmemeye çalışıyordu. Adnan Bey 40 yıllık ahbap evine gelirmiş gibi umursamadan merdivenleri çıktı, kapıyı çaldı. Karşısında önceki gecenin telaşlı fakat davetkar bakışları duruyordu. Temkinli davranma kararlılığının heyecanını hissetti. Sadece merhaba deyip içeri girdi. Hiçbir davet ya da müsamaha beklemeden hareket ediyordu. Böylece etkili olduğu izlenimi vermeye niyetliydi. Ayhan Hanım bütün gece bu ziyaretin nasıl gerçekleşeceği hayallerini kurmuştu. Yürekli erkeklerin cesaretlerini özendiren kadın davranışlarının nedenli mutluluk verdiğini, hayatının diğer değerlerinde görmüş ve bir erkeği özendirmenin en önemli sevgi kaynağı olduğunu fark etmişti. Adnan Bey'in çiftlik ağası gibi hiçbir gerekçe göstermeden eve gelişini anlayışla karşılayan, hatta özendiren bir tavır bile takınmıştı. Salonun ortasında annesi ve anneannesi yan yana durmuş, hatırlı misafire hoş geldin demek istiyorlardı. Adnan Bey, büyükannenin göz bebeklerinde o sabırlı tahriki fark etti. Evin her konuda nihai hükmünü veren bu tecrübeli kadının hoşlanacağı bir hitap seçmişti. Bu kalenin içten fethiydi. Nasılsınız büyükhanım? Bir süre sonra evde huzursuzluk başlamıştı. Ferit'in eve dönüş saatleriydi. Adnan Bey bu huzursuzluğu görüyor ama önemsemiyordu. Kendinden çok emindi. Ayhan Hanım'ın telaşlı davranışlarında çocukça saflıklar başlamıştı. Büyük Hanım işin kıvamını kaybetmesine razı değildi. Ayhan Hanım'ı ikaz etti. Herhalde beyefendi tertibat almıştır. Ferit Bey'in erken gelmesine müsaade etmeyecektir. Böyle çocukça telaşlarla ziyaretin lezzetini bozma. Gerçekten Adnan Bey ziyaret öncesinde küçük bir kurnazlıkla Ferit Bey'in eve gelmesine imkan vermeyecek bir toplantı emrivakisi yaratmış ve durumu önceden ayarlamıştı. Ayhan Hanım ailesinin bu ziyaretlerden rahatsız olmadığını biliyordu. Ferit Bey ile evliliğinin istenen huzuru getirmediği, zaman zaman aile sofrasında tartışılan hüzünlü konuydu. Başvekilin gösterdiği ilginin sonuçta bir evliliğe dönüşmeyeceğini herkes hemen kestirmişti. Ama mevcut evlilikten daha seviyeli bir ilişki olarak değerlendirildiği de ortaya konmuştu. Adnan Bey o gece ileri gitmenin yakışıksız düşebileceğini düşündü. Ziyareti kısa kesmek, arkasında bir merak ve hayal dünyası bırakmak, böylece kendisini sürekli özlenen noktada tutmak istedi. Önce büyük hanıma veda etti. Misafirperverliğinize teşekkür ederim. Sonra annesinin elini sıktı ve salondan ayrıldı. Ayhan Hanım kapının eşiğindeydi. Misafirini alacakaranlığın içinde kendi dünyasını inşaya gelmiş büyük alemlerin kudretli melekleri gibi görüyordu. Adnan Bey yanına yaklaştı. Çenesini tutup yüzünü biraz yukarı kaldırdı. Gözlerinin derinliğinde istediği bütün arzuların gizlendiğini görüyordu. Bu arzuların ilk fırsatta bu sabırlı yuvadan heyecanla fırlayıp Meandros'un kısrakları gibi koşacağını biliyordu. Çeneyi biraz daha arzulu biçimde avuçladı ve alnına küçük bir buseyi emanet bıraktı. Seni çok özlemiştim. Yarın gece mutlaka uğrayacağım. İstanbul Martı'nın soğuğu sertti. Eve gelen bir polis memuru, Nazım'ın Kadıköy Askerlik Şubesi'nce arandığını, mevcutlu olarak götürülmesi için elinde emir bulunduğunu söylüyordu. kaçmasına meydan vermemek için Nazım'ın polis refakatinde şubeye getirilmesi istenmekteydi. Nazım cebindeki bütün parayı orta masasının üzerine bıraktı. Yeni doğan oğlunun gözlerinin içine baktı. Hiçbir şeyin farkında olmayan bir masumiyeti seyretti. Sonra ne olur ne olmaz endişesiyle hep hazır tuttuğu iç çamaşırları ile pijamasının bulunduğu paketi koltuğunun altına alıp merdivenlerden indi. Polis memurunun gözlerinde derin bir emniyet hissi bırakmıştı. Polis memuru halden anlayan tecrübedeydi. "Çabuk geldin. İstersen biraz daha kal. Çamaşır değiştir. Ben beklerim." Şube reisi babacan görünüşlüydü. Öyle haksızlığa alet olacak adam izleri yoktu. Gerekirse haksız bir sertliğe ve tertibe direnecek izlenimi veriyordu. "İçeride doktorlar var. Seni muayene edecekler. Sağlam çıkarsan askere gideceksin." Nazım şaşırdı. Aklına her ihtimal gelmişti. Ama askere sevk edilmesi olacak iş değildi. Biraz da sesini yükselterek hakkını korudu. "Bahriye mektebini bitirdiğimde kalbim ve karaciğerimden hastayım diye çürüye çıkarıldım. Elimde iki büyük hastaneden rapor var. Şimdi ihtisası olmayan iki hekim hükmüyle işlediğiniz haksızlığa boyun eğmem." Adnan Bey ziyaretlerini her gece sürdürmeye karar vermiş ve hiç istisnasız uygulamaya başlamıştı. Bazı günler henüz karanlık çökmeden geliyor ve sokağın gençleriyle şakalaşıyordu. Futbol oynayan çocukların hatrını soruyor ve onlarla 40 yıllık ahbaplığın sıcaklığında sohbet ediyordu. Ankara Aralık sonlarında görülmemiş bir güneşli gün güzelliğiyle apaydınlıktı. Adnan Bey beklenmeyen bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Ayhan Hanım'ı operaya gidiş saatinden önce ziyaret etmek istemişti. Ruhundaki hasretin kanatları hırçındı. Adnan Bey yukarı çıktı. Kapı açıldığında elinde anahtarı sallıyordu. Ayhan Hanım'a vereceği sırada sert ve hızlı bir hareketle geri çekti. "Asla araba sürmeyeceksin. Seni yasaklıyorum. Şoförün adı Saim Efendi. Cesur, sadık ve hürmetkardır." Tanışmalarının hemen birkaç gün sonrasında kapıda son model gri renkli bir Oldsmobile otomobil bekliyordu. Ayhan Hanım henüz sevincinin tadına varmadan büyük hanımın gözlerine baktı. Yaşlı kadının gözlerinde ikbalin netleşen itibarı ve mutluluğu vardı. Henüz 25 yaşında bir opera sanatçısının rüyada bile görmeyeceği kadar muhteşem bir hediye, hiçbir abartıya meydan vermeyen tevazu içinde verilmişti. Ayhan Hanım kendisini sınırlayan hislerini bir noktada topladı ve arzuyla Adnan Bey'i kucakladı. Derin bir şükran duygusunun rahatlığı içini dolduruyordu. Belki öyle dakikalarca kalabilirdi. Adnan Bey'in nefesini ensesinde hissediyordu. Kulağına fısıldanan hasreti unutmuştu. Henüz yüzünü bile görmedi. Ayhan Hanım biraz çekilip ayrılmak istedi. Adnan Bey arzuyla kolunu beline sardı ve kendine çekti. Gözler karşı karşıyaydı. Ayhan Hanım heyecandan yüreğinin çatlayacağını sanıyordu. Adnan Bey avuçlarıyla yüzünü kavradı. Kendine doğru çekti. Tekrar kulağına fısıldadı. "Seni çok özledim, Tatarım." Tatarım kelimesi salonun boşluğunda adeta dakikalarca yankılanmış gibi Ayhan Hanım'ın ruhuna sindi. İlk kez bir erkek kendisini kucaklamadan önce onun kulağına kendi zevklerini ve tercihlerini yansıtan bir sıfatla hitap ediyordu. "Tatarım, Tatarım, Tatarım." Bu sözün özünde kadınım demenin lezzeti vardı ve bu lezzetin hasreti günlerden beri vasıl olunacak bir vuslat tesellisiyle Adnan Bey'i sanki esir almıştı. Cevap vermesine fırsat vermeden Tatarım dediği kadını bir daha kendine çekti. "Hiçbir kadının varlığında beni mesut edecek saadet hissi yoktur sanıyordum. Beni hem şaşırttın hem iliklerime kadar doyurdun." Ayhan Hanım'ın yüzüne baktı. Aradığı sevinçli kabulü görmüştü. Aynı sevinçle kendini doyuran duyguları seslendirdi. "Tatarım, seninle bahtiyarım." Dünya Ayhan'ın da artık. Teninin sıcaklığı tenindeydi. Vücudunun derinliklerinde hiç tatmadığı hisli bir heyecan ve gurur lezzeti yaşıyordu. Ufkunda görülmemiş renkler ve ışıklar vardı. İçinde kutsal bir musikinin nameleri ve çığırtkan bir dansın kıvrank ahengi vardı. Adnan Bey'in elleri tenindeydi, vücudu koynundaydı. Ayhan Hanım ilk gece asıl gerçeğinin farkına vardı. Artık Yahya'nın başını isteyen salon kadar güçlüydü. kaderin çizgisini değiştiren o altın tepsi Emrine verilmişti ve o dansın kıvraklığında istediği hayatı yönlendirebilirdi. Adnan Bey birden saçlarını avuçladı ve tekrar kendisine çekti. Kulağındaki musiki değişmişti. Sesi kararlı bir mesuliyet hissini tebliğ ediyordu. Bu iş böyle devam edemez. Yarın Ferit Bey'le konuşacağım. Bu söz Ayhan Hanım'ın hiç beklemediği şeydi. Tüyleri ürperdi. Bunun kendi sorumluluğu olduğunu söylemek istedi. Salonun dansı durmuştu. Yahya'nın başını da istemiyordu. Altın tepsiye tekmeyi vurmuş ve devirmişti. Uzun süre adını taşıdığı ve hala nikahında olduğu adama bu ilişkiyi anlatmak Adnan Bey'in değil kendi görevi olmalıydı. Bunu görev saymak bile saygısızlıktı. Sevdiği adamın yanında olmak tercihini Ferit Bey'e aktarmak, kendi haysiyetini savunmak gibi çok şahsi bir değer olmalıydı. Bu duygusunu Adnan Bey'i sinirlendirmeyecek bir lisanla aktardı. Ben sorumlusu olduğum vazifeyi her zaman başardım. Ferit Bey'i sizden daha iyi tanırım. Adnan Bey güldü. Sesinde kendine güven vardı. Ferit Bey insan başlı bir aslandır. Sessizliğinden ürkmek gerekir. Ben onu Nazım'a arka çıktığı günlerin cesaretinde tanıdım. Ayhan Hanım derinecek oldu. Adnan Bey gülen yüzünün hatlarını değiştirdi. Sesindeki tebessüm kayboldu. Somurtkan bir baba asabiyetiyle nasihat etti. Sakın böyle bir teşebbüste bulunma. Arkasından ekledi. Güneş önce göğe doğar, sonra toprağa, havaya, suya ısısını verir. Bir şeyin sırası değiştiğinde tesiri kalmaz. Giyinmek için ayağa kalktı. Gözlerinde şefkat vardı. Ayhan Hanım'ın bu şefkate muhtaç olduğunu fark etmiş ve onu adeta bir himaye kanadında esir almıştı. Bu esarette Ayhan Hanım'ın hiç görmediği, tanımadığı ışıkları bir sihirbaz maharetiyle çıkarıyor ve dipsiz denizlerin karanlık dehlizlerinden kurtarıyordu. Adnan Bey artık Ayhan Hanım'ın karşısındaki sahil çizgisiydi. Güzel mehtabın seyredildiği bu sahile doğru yürüdü. Sert bir uyarıyla durakladı. Dön arkanı, giyineceğim. Ayhan Hanım sırtını döndü. Adnan Bey nasıl giyindiğini hayal etmeye çalıştı. Beceremeyeceğinin farkındaydı. Nasıl soyunduğunu bir tek gün dahi görmüş değildi ki nasıl giyindiğinin hayalini kurabilseydi. Pişmanlık duydu. Adnan Bey önce kucaklar, dakikalarca bağrına basar, mutlu ve sevinçli duygularla bağırdı. Sonra birden kaybolur ve banyoya giderdi. Ayhan Hanım yatağa girdiğinde Adnan Bey mutlaka banyosunu almış ve soyulmuş olarak yatağı ısıtmış olurdu. Adnan Bey giyindiği zaman gideceğinin hüznü etrafı sarardı. Hiç söz edilmese bile vedanın yarattığı kasvetli bir manzara oluşurdu. Ve Adnan Bey her seferinde içindeki esefi belirtmeden ayrılmazdı. Böyle her gece telaşla soyunup yatmak, sonra sabahın ışıklarının da yeniden telaşla giyinip eve dönmekten usandım artık. Gün ışımıştı. Ayrılmanın vakti gelmişti. Ayhan Hanım bu uçurumun karanlığını içinde hissediyordu. Uçurum bu gece zifiri siyahtı. Tek bir ışık, tek bir gölge yoktu. Ferit Bey'le yapacağı konuşmanın nasıl bir sonuca varacağını kestirmesi mümkün değildi. Yeniden denemek istedi. Ferit Bey'le senin konuşman ona karşı da ciddi bir haksızlık. Adnan Bey giyinmiş ve ayrılmaya hazırlanıyordu. Son cümleyle irkildi. Ayhan Hanım'ı saçlarından tutup gözlerinin içine derinden baktı. Doğadaki uçsuz bucaksız huzurun bir damlası dahi bu güzel kadını mutlu edebilirdi. Bunların hiçbirisini aklından bile geçirmedi.